Ayrım 38, sayfa 338. Esir şehrin fedaileri, Taylan Sorgun. Şubedeki silahlar. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Teşkilatı'nın Kasımpaşa merkezinde gece toplantı vardı. Çengelköy Askerlik Şubesi Komutanı Binbaşı Cemal de çağrılmıştı. Yüzbaşı Yeni Bahçeli Şükrü Gebze'deki vaziyeti anlatırken Binbaşı Cemal Dayı Maksut'a ''Bizim şubenin deposunda Alman mavzerleri var, saklamıştım, onları ne yapmak lazım?'' Yeni mavzer sözünü duyan Yeni Bahçeli birden keyiflendi. Dayı Maksut balıkçı Salih Reis'e, ''Sen Kehribar, Deli Ömer gidip alın.'' Binbaşı Cemal Kehribar'ı sordu. Doktor Fahri, ''İstanbul'un bıçkınıydı, lakin şimdi teşkilattadır.'' Balıkçı Salih Reis, ertesi akşam silahları Gebze'ye ulaştırmak için yola düşmüştü bile. Ya o bayraklar? Teğmen Nuri son cepheye yetişmişti. Mondros imzalanınca İstanbul'a dönenlerdendi. Yeni vazife bekliyordu. Teğmen Faruk'la Beyoğlu'na çıkmış bir takibe girmeye hazırlanmaktaydılar. Teğmen Nuri çatılardan aşağılara sarkan işgal devleti bayraklarına baktı. Eli hınçlı silahına gitti. Teğmen Faruk şimdi dur, vakti gelecek. Teğmen Nuri, namus sözüdür. Vaktim yok ana. Teğmen Nuri Erenköy'de Doktor Fahri'nin komşularındandı. Yanlarındaki komşularının kızı Teğmen Nuri'ye gönlünü kaptırmıştı. Bir gece Doktor Fahri'nin evinde bahis açıldı. Nuri'nin annesinin gönlünde onların izdivaçları yatıyordu. Teğmen Nuri dinledi, sonra Doktor Fahri Bey'e baktı ve annesine döndü. ''Vaktimiz yok ana, hiç vaktimiz olmayacak bizim sevdalara. İşte Fahri Bey de bilir vaziyeti. Hiç vakit olmayacak ana.'' Sonra Beyoğlu'ndaki namus sözünden bahsetti. ''Bu söz varken sevdaya vakit mi kalır ki?'' Doktor Fahri Bey'in gözleri dolmuştu ve bütün savaş subayları sevdaya vakit yok diyorlardı sözleşmişler gibi. Esirşehir, Mondros zamanı, Esirşehir İstanbul, soğuk kış geceleri zamanı, Beyoğlu'nun kulüpleri şenlikti, esir Türk mahalleleri suskun, kederli, limanda düşman donanması, cümle devletler basmışlar İstanbul'u da kabus gibi çökmüşler, Türk evlerinde bilmem hangi cephede meçhul kabirlerinde kalmış askerler ve subayların geçmiş hatıraları. Sevdalıların işledikleri mendiller kim bilir nasıl sevdalar taşımıştı. Öyle diyordu piyade yüzbaşı Şevket o geceki sohbette. Yüzbaşı Dayı Maksut Eczacı Celal'in yüzüne baktı. Sevdalara da vakit olmadı. Gönlünce yaşamaya da cephelerde dolaştık. Çoğu çocuklarının büyüdüklerini bile göremediler. Turan demiştik. Hani Zümrüt'ü anka kuşu yakalayamadık. Yedi düvel parçalamak için bizi saldırdı ki tarifi mümkün değil. Lakin hakkını verdik cümlemiz cephelerin. Vurulduk, vuruldukça öfkelendik. Düğüne gider gibi vuruştu herkes. Yüz döndürülmedi cephelere. Teğmen Faruk yeni cepheler bir olsa diye söylendi kendi kendine. Yüzbaşı Celal olacak yeni cepheler ve muhakkak. Esir şehrin bir gecesini daha böyle geçirdiler. Mazlum ve esir İstanbul'un Türk mahallelerinde yoksulların, yoksullukların geceleri. Kim bilir hangi cephede, hangi meçhul kabirde kalmış şehit Türk askerinin, Türk subaylarının duvarlardaki resimleri. Önce bakılıp ve derin bir ahın ardından avuçlardan dökülen dualar. Esir İstanbul zamanları. Mondros vurgunu, limanda düşman donanması siyah dumanlarını salmakta. Ve ışıkları yanan pera, eğlenceler, şuh aşklar, Türk mahallelerinde ise cephelerde kalanların arkada bıraktıkları masum sevdalar. Cephelerdekilere verilmiş, dantelle işlenmiş mendillerin bir eşleri, bir zaman hatırası. Tevkifata doğru. Zeynel Abidin Hoca Efendi o gece Pera'daki Circle Door yanında Ali Kemal ile oturmuş. Mustafa Kemal Paşa'nın teşkilatındaki Doktor Fahri verilen emir icabı orada yan masaya geçti. Ali Kemal ertesi gün çıkacak makalesinden söz ederken onu bir kahkaha izledi. Zeynel Abidin Hoca Efendi, sarayda huzurdayım, damat Ferit az zaman sonra sadrazam makamına oturacak. Ali Kemal'in gözleri parladı. İyi de azizim, tevkifata başlayacak mı? Zeynel Abidin Hoca Efendi, cümle alem görecek, hepsinin icabına bakacak, o milliciler var ya. Biraz ilerideki masada İngiliz İtalyan yüksek komiserleri zengin bir tüccarla konuşmakta. Havva sokağı haber. Doktor Fahri istediğini öğrenmişti. Sabaha doğru yüzbaşı dayı Maksut ve Erkan-ı Harp Miralayı Arif Hikmet'le buluştu, olanları anlattı. Dayı Maksut Mustafa Kemal Paşa'ya haber etmeli tezelden. Miralay Arif Hikmet Bey'in birinden öfkesi taşmıştı. Hiç vakit geçirilmeksizin haber etmeli ama görürüm ki düşman düşman içinde. Lakin ve herhal bir hesaplaşma zamanı gelmez mi? O sırada yeni bahçeli yüzbaşı Şükrü de gelmişti. Zeybek ve Deli Ömer. İngiliz işgalcisi Galata'yı merkez yapmıştı. Sabaha karşı işgal zırhlısından çıkarılan silah sandıklarının taşındığını gördüler. Zeybek, şu silahları nasıl ederiz de alırız? Deli Ömer, basar alır gideriz. Deli Ömer basarız lafını boşuna etmezdi. Ertesi akşam durum merkezde yüzbaşı Dayı Maksut'a anlattı. Dayı Maksut, Gebze'deki kola silah lazımdır. Bir plan icap eder, sonra söylerim. Şimdi usludurun emrini verdi. Göreceklerdir. Yüzbaşı Dayı Maksut, Erkan-ı Harp, Arif, Hikmet, erkesi gece Mustafa Kemal Paşa'nın Havva sokaktaki karargahındaydılar. Gizli merkez, Doktor Fahri Ali Kemal, Zeynel Abidin Hoca Efendi'den duyduklarını anlatırken Mustafa Kemal Paşa sigarasından derin bir nefes daha çekti. Saçlarını karıştırıyordu, birden durdu. Yapacaklardır, yapsınlar. Fakat hesap etmelidirler ki bir büyük hesaplaşma da önlerinde olacaktır. Zamanı gelince göreceklerdir. Erkan-ı Harp Arif Hikmet çekinerek, paşam ya size de bir fenalık düşünürlerse derken Mustafa Kemal Paşa, güçleri yeterse, yetmez. Bir ara durdu. O da bir büyük sessizlik içindeydi. Mustafa Kemal Paşa sürdürdü sözlerini. O ara gözlerine o ışık gerip oturmuştu. Hiçbir şeye kuvvetleri yetmeyecektir, göreceklerdir. Konuşma bitmişti, oradan ayrılmışlardı. Erkan-ı Harp Arif Hikmet, anlarım ki Mustafa Kemal Paşa büyük hesaplaşmaya hazırlanmakta. İşte Zeybek. Zeybek, Teğmen Faruk, Kehribar Ali, Üsküdar'daki Nihat Alan'ın konağından aldıkları silahları Gebze Boğazı'ndaki yeni bahçeli yüzbaşı Şükrü'nün adamlarına teslim etmişlerdi. Teğmen Faruk, Nihat Hala ne korkusuz, ya konak basılır da silahlar bulunur diye aklına bile getirmez. Odanın bir köşesinden bir saz telinden çıkan sesler kesti konuşmayı. Zeybek dayanamadı. Haydi Zeybek için vur tellere. Ve Ege Zeybek havası. Zeybek, Zeybek kollarını kaldırdı, sanki kartal havalanır gibi. O gece öyle geçti. Ayazma baskını. Balıkçı Salih Reis teşkilatı mahsusa usulü bir baskın hazırlamıştı. Emir Dayı Maksut'tan Ayazma'daki düşman devriyesi basılacaktı. Karaca Ahmet kabristanı, düşman devriye otomobilinin geçmesini beklemekteler. Balıkçı Salih Reis sordu Kerbar Ali'ye, de bakalım bıçkınlıktan bu işlere geçmek nasıl gelir sana? Kerbar Ali cevapladı, bu da memleket için bıçkınlık be reis. Biraz sonra düşman devriye otomobili görüldü. Balıkçı Salih Reis haydi emrini verdi. Deli Ömer iki elinde iki toplu dikildi otomobilin önüne, bir anda bir tarhakka. Öbürleri sardılar otomobili. İçeridekilerden birisi vurulmuştu. Düşman devriyesinin silahlarını aldılar ve Nihat Alan'ın konağının mahzenine sakladılar. Mektup ne oldu? Ertesi sabah Dayı Maksut'un odası. Miralay Arif Hikmet, Doktor Fahri sabah kahvelerini içmekte. Çıka geldi Salih Reis. Vazife tamamdır. Dayı Maksut sordu, ya mektup? Salih Reis, bıraktık o otomobile deyince Miralay Arif Hikmet sorar gibi baktı Dayı Maksut'a. Doktor Fahri önce atıldı. Bir usul konuldu. Vuruşmadan sonra gidin bu topraklardan diye mektup bırakılması. Miralay Arif Hikmet keyiflenmişti. Memleketimiz, vatan, toprak, ölünmez mi uğrunda? Sevda mı dedin? Kehribar Ali'nin de bir sevdalısı vardı. Komşusunun kızı Gülendam. Doktor Fahri o sevdayı biliyordu. Bir ara öğrenmişti. Kehribar Ali bir gece annesinin evindeydi. Annesi hasta. Doktor Fahri Kehribar Ali'nin annesini muayene ederken yaşlı kadın Kehribar'a "Oğlum Sevda'nı geri bırakma" diye vasiyet eder gibi konuşunca o bıçkın adam durdu. "Sevda'ya vakit mi vardır ki bir yanda düşman, öbür yanda içimizdeki düşman olurken Sevda'ya vakit mi kalır ki ana?" Doktor Fahri buğulanan gözlerini öteki yana çevirdi. Ertesi günü dayı Maksut'a bunları anlatırken bir alay arif, "İşte bunlarla yapılacak ne yapılacaksa. Lakin Mustafa Kemal Paşa zamanı hazırlamakta galiba. İşte bu çocuklarla, bu memleket evlatlarıyla yapılacak bu işler." İkili ve çocuk. Sabahtı. Babı Ali'deki matbaalardan gazeteler çıkmıştı. Ayakkabıları yırtık çocuklar gazeteleri aldılar. Ali Kemal ile Refik Cevat'ın yazdığı gazeteleri satmak istemiyordu o çocuklar. Ama bir yolunu bulmuşlardı onların adamları matbaacılar. Pera'da bir akşam üzeri çantalardan aşağı sarkan düşman bayrakları. Bir kolunu cephede bırakmış bir subay yürümekte. Birden Ali Kemal ve Refik Cevat'ı gördü, önlerine dikildi. "Sizin vicdanınız nerede?" diye sordu. O subay Teğmen Faruk'a anlatmıştı bunu ve Mondros vurgunu ve milliciler ve bir büyük hesaplaşma zamanını bekleyenler ve de esir şehir insanları. Mondros esir şehrin üzerine bir gece daha çöktü. Son cephelerin son savaş subayları bir imparatorluğun son hatıralarını da bir büyük hayalin ardında bırakmışlardı. Esir şehir İstanbul sokakları son savaş subayları evlerine dönerlerken onlar cephedeyken ya annelerini ya babalarını kaybetmişlerdi. Sevdaları bir derin hatıraydı. Son savaş subayları cephedeyken anneler babalar "ah keşke gelse de dünya gözüyle bir görebilsem" hayalleri içinde oldular. Ama yalnızca onların duvarlardaki cephede çekilmiş fotoğraflarına bakabildiler. Bir destan gibi kurulan imparatorluk, bir destan savaşı destan cepheleri ile veda ediyordu. Turan nerede? Yüzbaşı Mümtaz son cepheyi ardından bırakıp esir İstanbul'a döndükten birkaç gün sonra önce harbiye nezaretine uğradı ve sonra Yüzbaşı Dayı Maksut'a gitti. Dayı Maksut odasının kapısından giren Mümtaz'ı görünce "Vay sen süvari Mümtaz" diye boynuna sarıldı. O sırada Mümtaz'ın kaputunun altındaki silah eline dokundu. "Bakıyorum müsellahsın" diye sürdürdü sözü ve sordu. "En son hangi cephe?" "Mümtaz son cephe Kafkas." Ve acele kahveler geldi. Dayı Maksut onlara bakan Doktor Fahri'ye "Mümtaz yüzbaşı salsan ordu üstüne tek başına gider. Sonracığıma teşkilatı mahsusa da iyi işler yaptı. Amca Paşa ile de İran seferi vardır. İşte son cephe Kafkas." Yüzbaşı Mümtaz birden iç geçirdi. Son cephe Kafkas. Onca zaman. Lakin Turan demiştik, tutamadık, bulamadık Zümrüt Anka'yı. Doktor Reşit. Dayı Maksut, Mümtaz, Doktor Fahri kendilerini Asmalı Mescid'e attılar. Biraz sonra Yüzbaşı Yeni Bahçeli buldu onları. "Mümtaz Yeni Bahçeli'ye Doktor Reşit Bey için bir şey duydum. Nedir?" Masada hüzün ve öfke. Yeni Bahçeli anlattı. "Şimdi şu damat Ferit rezili tevkifat hazırlanmakta ya. Doktor Reşit de aranmaktaymış." Önce Üsküdar Ayazma'da Nihat Hala'nın konağında saklamıştık. Bir sabah habersiz Nihat Hala'dan helallik dilemiş ve çıkmış. Damat Ferit polisi fulyada sıkıştırmış. Koca iddiaçı teslim olur mu? Tabancasını dayamış şakağına bir taraka ve işte böyle. Hepsinin canı yanmış gibiydi. Sonra sürdü konuşma. Yüzbaşı Mümtaz yeni cepheler olsa dedi. Dayı Maksut usulca galiba olacak. Tam kestiremem ama Mustafa Kemal Paşa teşkilat yapmakta. Bizler emrindeyiz. Yeni Bahçeli'ye tutturdu Gebze Boğazı'nı. Bir düşündüğü olsa sanırım ki yeni cepheler olacak ama ne zaman, nasıl? Yüzbaşı Mümtaz o andan itibaren artık Mustafa Kemal Paşa teşkilatından olmuştu. Gün ağarmasına yakın konuştular, ayrılıyorlardı. Mümtaz, "Vah Çerkez Reşit Bey" diye iç geçirdi. Bir gün iner. Mustafa Kemal Paşa iddiaçıların küçük efendi dedikleri Kara Kemal Bey ile Doktor Fahri ve Dayı Maksut'u çağırtmıştı, gittiler. Mustafa Kemal Paşa'nın Havva sokaktaki karargahında gece geç vakit. Mustafa Kemal Paşa gümüş sigara tabakasından çıkardığı sigarasını yaktı, dumanı hınçla içine çekerken ''Doktor iyi haber almışsın, damat Ferit denilen herif tevkifata başlayacakmış. Harbiye nezaretindeki arkadaşlar söylediler, son vaziyet nedir?'' Kara Kemal Bey anlattı. ''Arzunuza münasip teşkilat işi devam etmekte. Lakin içini yakar insanların şu çatılardan aşağı sarkan düveli muazzama bayrakları.'' Mustafa Kemal Paşa tek sözle ''Bir gün iner Kemal Bey.'' Sonra İstanbul bölgesindeki teşkilat işi harita üzerinden konuşuldu ve yine sabah olmak üzereydi. 3 Fedai. Zeybek, Kehribar Ali, Rumelili Deli Ömer, teşkilatın 3 fedaisi İngiliz Galata'ya yerleşmişti. Limandaki toplarını esir şehir üzerine çevirmiş donanmadan sandık sandık silah indirilmekte. Balıkçı Salih Reis emir vermişti ki silahlar nereye gider? 3 fedainin çok yapılacak işleri vardı. Gece gözetlemesi bitmişti. Galata'dan yukarı çıkmaya başladılar. 3 İngiliz devriyesi aşağı doğru inmekteydi. Zeybek, Kehribar Ali, Deli Ömer bakıştılar. Sanki saniye içinde anlaştılar. Birden 3 devriye başlarına dayalı silahlarla öyle kala kaldılar. Zeybek kıpraşmayın diye efece konuştu. Kehribar Ali ne bilsinler dilimizi diye söylendi. Devriyenin silahlarını aldılar. Deli Ömer pantolonlar aşağı işaretini yaptı. Adet edinmişlerdi bunu. Devriye çıplak kalmıştı, silahlar da gitmişti. Sabah gidip Dayı Maksut'a tekmil verdiler. Dayı Maksut pantolonlar eksik olmalıydı ki şaplağı nasıl yerdiniz diye takıldı. 3 fedai aynı yokuşta daha önce de yapmışlardı bu işi. İşgal yüksek komiserleri çıldırır gibi olmuşlardı ama nafile. Şu iki herif. Doktor Fahri yeni haberler almak için yine Circle Dorian'a gidecekti. Yüzbaşı Mümtaz'a sivil ol, beraber gideriz, gör rezilliği demişti. Gece Circle Dorian salonu, işgal devletleri yüksek komiserleri, zengin tüccar takımı. Bir masada Ali Kemal ve Refik Cevat, Zeynel Abidin Hoca Efendi. Kulak verdiler. Ali Kemal bir ara yan masadaki Fransız subayına ''Tevkifat çok yakın, görecekler.'' diyordu. Fransız şampanya kadehini kaldırdı, şerefe der gibi dikti. Ali Kemal'i cevapladı. ''Sadrazamla dün yüksek komiser konuşmuş, yakınmış tevkifat işi.'' Bitirsek mi? Mümtaz'ın yüzü ekşidi, midesi bulanır gibiydi. Doktor Fahri'nin kulağına ''Bitirsek mi şu soysuzları?'' Doktor Fahri ''Bitirmek, burayı yangın yerine döndürmek basit. Lakin Kemal Paşa emri yalnızca haber alınacak.'' Yüzbaşı Mümtaz ince ve uzun boylu, masal kahramanı gibi. Bir ara üzerinde bir göz hissetti, bir kadın bakıyordu. Gözlerini ayırmadan Mümtaz'a doğru şampanya kadehini kaldırdı. Doktor Fahri anlamıştı vaziyeti, hafif gülümsedi. Mümtaz, ''O işe vakit yok ki doktor.'' diye iç geçirdi. Nihat Hala. Nihat Hala'nın konağı yine hareketli bir gecede, Üsküdar'da bir buluşma. Teğmen Faruk'un arkadaşı Teğmen Sinan yaralanmış. Teğmen Faruk Sinan'ı bir paytona atıp getirmiş Nihat Hala konağına. Teğmen Faruk bahçe kapısı çıngırağını 3 defa çaldırdı. Nihat Hala camdan bakınca anladı. Yardımcısı kadın gidip kapıyı açtı. Yaralı Sinan konağın saklanma yerine indirildi. Ve o sıralarda Selfinaz Teğmen Faruk için çiçekli bir mendil işlemekteydi. Lakin Teğmen Faruk sevdaya vakit yok demişti. Ve zaten öyle zamandı. Hiçbirisine sevdaya vakti olamıyordu. Olan sevdalar da yüreklerin ta içinde kalmıştı. Ve o son savaş adamları yeni cephe beklemekteydiler. Ve esir İstanbul'un Türk mahalleleri yoksul ve kederli. Ve ama öfkeli. O savaş subayları ne zaman sevdaya vakit bulacaklardı ki? Bir imparatorluğun veda zamanları, amma ve lakin bir başka zaman da gelecekti. Son cephelerden dönen son savaş subayları esir şehir İstanbul'daki evlerinde kaç yıldır göremedikleri anneleri, babaları, eşleri ve çocukları ile uzun savaş zamanlarının hasretlerinin sonuna gelmişlerdi. Kanal Savaşı'ndan Irak'a, oradan başka cephelere, Galicia, Kafkas, Suriye, Filistin, Balkan cephelerine koşmuşlardı. Çanakkale hatıraları o cephelerin içindeydi ve Türk İmparatorluğu bu destan savaşları hatıraları ile baş başa kalmaktaydı. Yüzbaşı Selahattin son cepheden Çengelköy'deki evine dönüyordu. Akşam üzeri mahalle çocukları köşede oturmuşlardı. Her mahallenin çocuklarının başında bir çocuk olurdu. Köşede oturmuş çocukların başı bir anda arkadaşlarına askerce emir verdi. Hepsi selama durdular. Yüzbaşı Selahattin anlamıştı. Çocukları cephedeymiş gibi teftiş etti, gözleri dolmuştu. Ve aralarında o savaştayken büyümüş oğlu da vardı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 349.